Beyza'cığım, 2021'in ilk yayını, ilk
Evet,
yayını.
uzun bir ara vermiştik yine yeniden ama geri dönmeyi başardık. Ocak ayının yani 2021'in ilk ayında program yapmayı başardık Ezgi.
Aynen
Biliyorsun
öyle.
2021'i bu sene olabildiğince sakin karşıladı herkes. Geçtiğimiz seneden biraz sütten ağzı yanınca tabii insanların. Bu sene herkes gayet sakin girdi. Bizim bir önceki programdan çok farklı şeyler oldu hayatımızda. Ezgi de ben de yeni evlere taşındık.
Evet.
Sizlere yeni evlerimizden sesleniyoruz. Zaten seslerimizdeki birazcık bu canlılık, belki bu
Aynen.
birazcık hayata karşı birazcık tutunma hissiyatı da buradan geliyor olabilir.
Çok
Valla benim
doğru bir tespit.
açıkçası keyfim çok yerinde.
O kadar.
Keyfim aşırı
Ya
yerinde evde.
evet,
Gerçekten
eve dair.
eve dair. Yoksa 2021-2020'den çok da farklı ilerlemiyor aslında. Zaten
Öyle
ilerleyen
gibi.
dakikalarda dokunacağımız konular olacak. Çünkü biz hani Ezgi'yle ne konuşalım bugün diye böyle bir konuştuk. Gerçekten hani mayınlı tarla gibi konuşacağımız her şey çok tehlikeli ama hani başka da konu yok gündemde. Yani korona konusunu artık ne kadar konuşabiliriz bilmiyorum. Bugün dün şey yaptım böyle evde o kadar sıkıldım ki cumartesi akşamı 2019 boyu attığım storylere baktım. Böyle Nisan ayı gibi böyle insanlara close friends'de sormuşum. İşte sizce ne zaman dışarı çıkarız falan. Yani tahminler o kadar komik ki.
2020'de.
Tabii yani 2020 Nisan'da soruyorum. İşte insanlar Temmuz'da biter bu iş. İşte
Hatırlıyorum bu
biri 2021 Nisan demiş yok artık falan demişim ben. Yani gerçekten artık korona ile alakalı konuşmak da çok istemiyorum. Çünkü yani moralim de çok bozuluyor. Çünkü ben 9 ay derken 10 ay oldu, 11 ay olacak. Yani bir seneyi tamamlayacağız gibi duruyor. Hayatımızın gerçekten en güzel senelerinden bir senesini de sanki her şey çok rahatmış gibi. Yani anladın mı? Ya bu koronanın hani bir kere zaten bu insanlığa bir cezaysa bunun belli insanlara ceza olması gerekiyor. Şimdi zaten biz Türkiye'de hard seçmişiz okula başlarken zaten zor bir hayat geçiyorken bir de koronanın bize olmaması gerekiyor. Yani atıyorum şimdi Avrupa'daki gençler onların daha simple bir hayatı olduğu için onlar bir süre koronadan dolayı işte dışarı çıkmasınlar. Yani onunla bir sıkıntı yok ama bence eğer bu bir cezaysa da bunu hani belli kişilere yani belli ülkelerin belli bir skalasının olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuyla alakalı düşüncelerim. Ya her ülke aynı zorluğu yaşamamalı bence Ezgi.
Doğru. Ama pandemi hani şey olarak doğası gereği bütün dünyayı etkilediği için o konuyla ilgili çok yapacak bir şey yok. Yani ama haklısın, bence de zaten Türkiye kesinlikle difficult to hard seçerek başladığımız bir alan. Hem ekonomik açıdan hem kendi haklarımızı pratik etme açısından oldukça güç bir coğrafya açıkçası.
Gerçekten inanılmaz.
Bakalım,
Bir
yani
yandan da çok komik her şey.
ben 2021'e inanılmaz umutlu başlamıştım Beyza. Storylerimi görmüşsündür. Makyaj yaptım, saçlarımı şey yaptım, sardım falan, pıtı pıtı gittim arkadaşlarıma vesaire. Acayip yüksektim 2021'e dair, yani çok iyi olacak her şey falan diye. 1 Ocak gece yarısı hayatta kendimi parçası hissettiğim komünite olan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandığını öğrendim. Ki bu noktada şimdi lisede falan da takipçilerimiz var. Tabii bu tartışıldı bu hafta boyunca, işte dünyada rektör nasıl konumlanır, nasıl o pozisyona gelir vesaire. Tabii farklı ülkelerin farklı uygulamaları, her üniversitenin kendine göre bir düsturu olabilir ama Boğaziçi Üniversitesi geleneksel olarak birkaç tane aday çıkarır. Akademik staff o adayları oylar. Onlardan en popüler olan Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Evet.
Bu şekilde oluyor. Ama en popüler oyu alan genelde atanır.
Evet.
En kötü ihtimalle o adaylar arasından biri atanır. Ama bunların hepsi Boğaziçi Üniversitesi'nin mensubu olur. Ama 1 Ocak gece yarısı aldığımız haber doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi'nde en azından çok şükür 7 senesini geçirmiş olan başka bir üniversitenin başka bir rektörünün bizim okula rektör olduğunu haberiyle sarsıldı camiamız. Ama çok hızlı bir şekilde hani hemen işte protestolara başladık, hem sosyal medyadan hem gerçek hayatta, okulun önünde, içinde, dışında, Kadıköy'de, başka okullardan da destek aldık vesaire. Hoş bir şey içindeyiz. Birlik, beraberlik içindeyiz şu anda. Dayanışma. Çok farklı şekilde protestolar da yapıldı. Çok ama yaratıcı. Ama ben yaratıcı buldum. Ben yaratıcı buldum.
Daha ne yapılabilir ya?
Yani daha ne yapılabileceğine dair benim bir fikrim var. şimdi konu şu, Cumhurbaşkanı camiayı dar kafalı olmakla yaratıcı ve protestoların da. Yaratıcı olmamak, işte ki, protestoların yaratıcı olmamasıyla. Boğaziçi mezunlarının
çoğunun CV'sinde creative kısmı yazar yani. Bizde yaratıcı her zaman vardır.
Çünkü sınırlı kaynaklarla çok fazla şey yapmaya çalıştık biz 5 sene boyunca. Hani evet, yaratıcılık kesinlikle. Yok demem ben bu kadroya. Ama eğer bir yaratıcılık yoksa da ben hani bu insanların 5 sene üniversitede geçirdiği kısma değil, ondan önceki 12 sene boyunca hani o çekirdekten yetişme, pırıl pırıl 6 yaşındaki beyinle girdiğin eğitim sistemine de bir dönüp bakılmasını düşünürdüm yani. Tabii. Mantıklı buluyorum. Çünkü ben 12 sene boyunca her sene 23 Nisan'da dünya resmi çizip etrafına renk renk çocuk çizerek 23 Nisan kutladım. Ben her sene 18 Mart'ta aynı şiirleri okuyarak 18 Mart'ı andım ve o düsturu anlamaya çalıştım.
Bu noktada yani, diyorsun. Yine bu noktaya yani, gelmesi bile bayağı yaratıcı aslında.
Mucize yani. Mucize yani.
En sevdiğin, en yaratıcı bulduğun hangisiydi?
Ya ben kelepçeli şakalara çok gülüyorum.
Evet. Kelepçeli şaka gerçekten komik. Ben de seviyorum onu. Yani biri yazmış, yani rektörlüğün kapısına kelepçe takmışlar bu çocuklar, daha ne yapsınlar? Yani daha yani yapabilecekleri ne çeşit, ne yapmaları gerekiyor yani bilmiyorum.
Şey, pankartlar falan da hoştu kelepçeyle ilgili. Ne yazıyordu, dur ya. Hep Hande Yener kelepçe şarkısına gidiyor aklım çünkü. Onu dinliyorum
atlayarak. En keyif aldığım görüntüler oldu. Hani pandemiden sonra da muhtemelen insanlarda bir araya gelmenin de bir coşkusu olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
Aynen öyle.
Özlemiş insanlar bir arada olmayı bence. Yani aynen. O şarkılarla hep beraber dans edilen videolar benim çok hoşuma gitti. Yani böyle gerçekten yani öğrenci olsaydık muhtemelen biz de orada olacak. Onu hissettim.
Evet.
O yüzden bayağı hoşuma gitti hala. İşte Boğaziçi'nin yani zaten okulun bir kültürü var. Bu kültür tabii ki de çok kolay yıpranabilecek, çok kolay yok olabilecek bir şey değil. Fakat oradaki insanların da amacı aslında bu kültürü korumak. Ve bu tarz konularda ya ne olacak işte, o da şu okuldanmış, iyi okuldanmış ya da şu okulda rektörlük yapmış konuları aslında kişiye özel bir konu değil bu yani. Oraya atanan kişiden de bağımsız bir konu aslında. Yani bu kültürün bir şeyi var, konuları var ve bu konulardan biri aslında bu seçim meselesi. Aslında insanlar bu aynen kültürü korumak için orada. Yani orada da aslında televizyonlarda görünenler çok daha fazla insan aslında bu konuya şu anda tepki gösteriyor. Yani orada belki 1000 kişi var şu an, 1000 tane öğrenci var ama mezunuyla işte şu an pandemiden ötürü evinde olan öğrencileriyle, işte akademisyenleriyle vesaire. Aslında bayağı kalabalık bir camiadan bahsediyoruz. Önemli de bir konu. Sonuçta devlet üniversiteleri arasında en iyi birkaç üniversiteden biri aslında. Yani devlet üniversitesi olması da aslında bu konuyu birazcık daha bence önemli kılıyor. Burası yani özel bir kurum ya da şirket gibi bir yer de değil. Yani genel olarak tüm aslında insanların da konuyla bence ilgilenmesi lazım. Çünkü bu genel olarak bütün herkesin aslında ortak bir problemi. Bu yani bugün sadece şu tepkiler de bence yanlış. Şu an niye buna tepki gösteriyor? Zaten böyleydi. İşte şu üniversiteler atanırken neredeydi? Ya bu şu an bence tartışılması gereken konu da değil ama zaten bu atamalar ilk başladığından beri aslında Boğaziçi Üniversitesi kendi tarafını, daha doğrusu düşüncesini belirtmişti 2016'da da. Bence bunlar zaten konuşulabilen konular olması lazım. Yani diğer iki taraf olup da işte karşı tarafı götürlemek ya da ciddiye almamak ya da işte onları direkt onlar şeklinde bölmek doğru bir durum değil. Bir oturup konuşulması ve gerçekten doğru olanın yapılması gerekiyor. Bu kadar büyük bir insan kitlesinin aslında karşı olduğu ve istemediği bir durum konusunda bence ısrar edilmemeli. Ama bakalım neler göreceğiz.
Ya ben şey falan da Kesinlikle ya, olayın ele alınması gereken o kadar kısmı var ki, mesela ben şeyi de şey açıklamasını da biraz problemli buldum. İnsanlar rektörün CV'sini öne atıp yani atanmış rektörün CV'sini öne atıp bakın böyle böyle ilgileri var diyor. Mesela sectors, regions, clusters gibi ilgileri var. İşte ne kadar güzel ilgileri var. Bakın işte hiç böyle rektör gördünüz mü siz diye. Aslında bizim burada karşı çıktığımız şey kişinin kendisi değil. Hani tabii canım, o kişi oraya zaten yani, Boğaziçi Üniversitesi
öğretmeni Aziz Sancar da atansa yine birileri dönüp diyecekti ki yani bu böyle olmamalı, anladın mı? Belki birileri diyecek de olabilir. Belki birileri gerçekten abi ne olacak işte daha iyisi mi olacak derdi belki. Ama yine ben eminim hayır bu doğru değil, seçim yapılmalı diyecek çok büyük bir kitlenin yine olacağını düşünüyorum. Yani bu kişilerden de bağımsız bir konu aslında. Yani kişiliğine girersek zaten çıkamayız. Yani konuyu o tarafa da dağıtmaya çok gerek yok bir kişi üzerine. Çünkü sanki o kişi değil de başka daha iyi biri atansa okeymiş gibi bir konu. Ama aslında tepki gösteren konu bu değil. Yani o yüzden bunu doğru ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Çok da
kesinlikle öyle.
Net olması gerektiğini düşünüyorum bu tarz neyi protesto ediyorsak. Yani bakalım hayırlısı yani ne olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Şeyde problemli buldum ve bence bu baştaki argümanı da destekliyor. Yani aslında Boğaziçi Üniversitesi camiasının istediği şey yine kendi içinden birinin rektör olması. Çünkü birincisi gelenek bu. İkincisi de zaten hani bu kişi zaten ihtiyaçları bu zamana kadar gözlemlemiştir, anlamıştır ve ona göre hareket eder. Mevcut atanmış rektör zaten hani direkt şeyle geldi. İlk yüze sokacağım dünya içinde. Hani bu zaten ben bu şirkete yönetici atanın ve 90 gün içinde ne yapacağına dair bir hani konuşma yaparsın ya. Ya bu şirketsel bakış açısını da problemli buldum. Ben yani genel olarak zaten üniversite meslek edindirme kurumu gibi bakılmasına acayip rahatsızım. Ve buna bir de şirket perspektifinin gelmesi daha da rahatsız edici bir şey. Ve bu da dediğim gibi en baştaki argümanı da destekliyor. Çünkü buranın içinden değil, başka bir şeyden geliyor. Özel sektörle daha haşinleşir. Bu zamana kadar özel okullarda rektörlük yapmış. Hani o farklı bir kafada. Boğaziçi Üniversitesi bambaşka bir kafada. Hani gerek yok bunu zorlamaya artık. Bir diyalog zemininin oluşması ve bu konunun acilen çözülmesi gerekiyor.
Herkesin sakinleşmesi ve oturup bir konuşması. Yani neden böyle oldu bu konu, niye bu kadar hani olay olduğu bir herkesin konuşması, düşünmesi gerekiyor. Çok da aslında detaya girmek istemiyorum. Evet. Bu konuyu konuşmaya başlarsak biz Ezgi'yle yaklaşık 3-4 ay boyunca 4 program yapsak tamamını buna ayırmamız gerekir. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sen 1 Ocak'ta işte çok umutlu girdim ama böyle başladı dedin. Bir tane şey ne denir ona, artık falcı mı denir, medyum mu denir?
Evet.
Bir tane haber kanalında çıkıyor ve işte 2020
astrolog
yılı diyor. O astrolog kim aynen biliyor musun?
Can Dinçer.
Kim biliyor musun o kadın?
Hayır.
Şey ben hayır, kadını gördüm. Ya diyorum bu kadın bir yerden tanıdık şimdi. Haberlerde çıktı tabii işte. İşte şey bildi. Ne denir o? Kadın bildi falan filan muhabbeti. Bakıyorum diyorum ki bir yerden tanıdık. Kurtlar Vadisi Canan karakteri. Elif karakterinin yakın arkadaşı.
Bu karakter... Kendi kazanamadan mı bahsediyorsun?
Aynen. Aynen. Galiba o. Neyse. Demiş ki 2021 yılı işte şey yılı olacak. İsyan yılı vesaire. Boğaziçi olayından sonra da şey olayı oldu. Amerika'da biliyorsunuz.
Jamiroquai Kapitol'ü işgal etti.
Çok da anlayamadığımız hani nasıl olduğu, yani ben bir de şey olmuştu. Bu sanırım olduğu saatlerde biz uyuyorduk anladığım kadarıyla. Ya da biz uyumadan birkaç saat önce aslında başlamış tahminimce. Ben telefona çok haşır neşir olmamıştım o esnada. O yüzden böyle şey bir durum oldu. Ben sabah uyandım gayet normal, kahvemi yaptım. İşte bilgisayarı açtım. Televizyonu bir açtım. Ortalık yıkılıyor. İşte darbe girişimleri diyorlar. İşte bir şeyler basıldı diyorlar. Diyorum ki ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Daha yeni girdik ya. Daha yeni eve taşındım ya. Daha yeni taşındım arkadaşlar. Daha yeni bitki bakıyorum ben ya. O kadar huzurluyum. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz bilmiyorum ama konuyu asla anlamadım. Yani nasıl geliştiğine daha hiç fikrim yok. Yani bunun olabilmesi inanılmaz bence. Yani nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Hani
benim anladığım ve takip ettiğim kadarıyla bu olay bir süredir planlanan bir olay. Sanırım Reddit'te falan böyle bir güruh var. Çünkü isyancıların üzerinde baya böyle 6 Ocak 2021 sweatshirt falan var. Adamlar merch olayına da girmiş isyan kostu. Hani o böyle bir anda çakıp şey olan bir olay değil.
Kapitalizmin gerçekten ana vatanı ya. Düşünsene isyan yapıyorsun. İsyan ediyorsun sisteme ama merch yaparak isyan ediyorsun. Sweatshirtler falan zaten. Tipler inanılmaz. Nasıl bir kıyafetler? Hepsi sanki Burning Man'den çıkmış gibiler.
Aynen öyle.
Bunlar nasıl kıyafetler ya? Yani normal giyinip gitmek falan da yok. Yani adeta bir parti yani. Ben orada olsam mesela korkmam ya. O adamlardan korkmazsın abi yani. Şey gibi. Sanki Cadılar Bayramı ya da kostüm partisine gitmişsin gibi bir ortam var yani. Fotoğraf çekittiriyorlar falan. Yani nerede bu güvenlik? Nerede bu asker? Neredesiniz arkadaşlar? Adamlar içeri girmiş bir şeyler alıp getiriyor. Ya bu mümkün mü ya? Bu kadar kolay bir şey olabilir mi ya Ezgi?
Abi gerçekten o kürsüyü taşıyan falan adam şey gibi değil mi? Hani böyle sarhoş insanlar tabela çalar ve mesela Hisarüstü öğrenci evlerinde tabela görürsün ya alakasız. Onun ama gibi yani. Hakikaten öyle. Parti gibi bakıyorlar olaylara.
Gerçekten parti gibi.
Enteresan yani, memleket.
Benim tek anlamadığım nasıl o güvenlik kısmını aşıp geçtiler. Onu anlayamadım.
Bu buna şey deniyor.
Bilmiyorum.
White supremacy olarak geçiyor bu literatürde. İsyan edenler beyaz olunca zaten yani güvenlik güçleri de muhtemelen mevcut iktidarın yanındadır. Yani Trump hükümetini
İzin verdiler diyorlar. Evet.
Yani aynen. Hani buyurun. Yani, okey ya.
Ezgi'cim yani böyle bir şeye nasıl izin verebilirsin ya? Sonuçta bir aslında devletin en önemli kurumuna giriyorsun yani. Şey değil bu. Bütün dünya izliyor yani.
Evet. Evet. Evet.
Gerçekten orada bir zaten yani Amerika'daki başkanlık seçimleri çok popüler zaten Türkiye'de ama Trump'ın zaten seçilmesi hepimizin şoka yani tüm dünyanın şoka uğradığı bir olay. Üstüne Trump gitmemek için böyle şeyler yaşanıyor falan. Böyle hani çok enteresan. Sürekli Twitter'da işte bizim Türkiye gençlerinin işte atıfta bulunması onlara. Hani onlar da aynen şu an bizim yaşadığımız bazı şeyleri yaşıyorlar. O yüzden baya enteresan gerçekten.
Çivisi çıktı ya dünyanın.
Dünyanın yani çivisi yani orada da bu oluyor. Avrupa desen Avrupa'da da bambaşka olaylar oluyor. Çok kaotik aslında ama işte ben 2020 yılından çok bir şey beklediğim olmadığı için daha kötü olduğu için 2021 yılından hiçbir şey beklemeyerek girdim. Sadece gerçekten beklentim. Pandemi bitsin. Hani normal yaşamaya başlayalım. Çünkü açıkçası ne kadar karamsar olacak bilmiyorum ama gidişatta çok iyi hamleler yok gibi. Yani
kesinlikle.
Su, iklim bunlar bizi zaten zorlayacak şeyler. O yüzden birazcık açıkçası hani bir pandemi bir bitsin. Ondan sonra işte yaşayacağız bir şekilde bakıyorum. Çok inanılmaz bir umudum yok. Savaş falan olmasın. Yeter. Öyle söyleyeyim. O şekilde düşünüyorum yani. 2021'den pek beklentim yok. Zaten 2021 ya ben yılı isyan yılı olacakmış. Hiç hoşlanmadım. Yani tamam hadi isyan yılı olsun da yani Ocak'tan ilk haftadan da başlamak. Ne bileyim yani. Nisan, Mayıs, Haziran'da yaşarsın. Dersin ki 2021 isyan yılı. Yani Ocak'tan başlayacağını. Bu nedir yani? Boğaz şimdi başladı. Amerika'ya fırladı yani.
Aynen öyle.
Yani
Boğaziçi'nden böyle bir titredik. Amerika'yı gümlettik yani hani öyle bir şey gerçekten. Amerika'da hakikaten yani bir TC simülasyonu 2 oluyor yani. Hani her şey copy paste bir şekilde ilerliyor. O da çok ilginç bence. Ama 2021 konusuna dönecek olursak ben 2020'nin sonlarına doğru yıldızlarla ilgili bir arkadaşıma sormuştum. 2020'de bizi neler bekliyor çünkü ben umutluyum. O demişti ki aşk o ilk 2 ay yine çok iyi değil pandemi açısından ama sonra sakinleşecek falan. Ama dedi ki ama esas dedi 2023'te bizi dev bir susuzluk bekliyor dedi. Zaten şu anda da mesela belediye başkanları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu sürekli işte suyumuzu idareli kullanalım. İşte tabii, şuraları şu alanı arıttık falan filan tadında açıklamalar yapmaya başladı. Yani bilmiyorum neden 2021'e dair umutluyum. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Çok umutlu olacak bir konjektör söz konusu değil.
Bu dünyaya çocuk mucuk getirilmez.
Bakın. Yok, kesinlikle kesin.
Bizi buradan dinleyen beyler, bayanlar, hanımlar, ladies, ne derseniz deyin kendinize. Çocuk mucuk yok arkadaşlar. Saçmalamayın.
Çok mantıklı
ya.
Değil. Çok mantıklı değil.
Yani bir dönünde bir bakın ya. Şöyle dünyaya şöyle bir bakın. Yani ben mesela kendi küçük kuzenlerime bakınca bile üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum diyorum. Bu çocuk daha büyüyecek, okula başlayacak, okulu bitirecek. O zaman üniversite olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani üniversite mi okuyacak, susuzluk mu yaşayacak, iklim krizi mi yaşayacak, ne yaşayacak bu çocuk yani, anladın mı? Hiç gerek yok, gerek yok arkadaşlar. Aynen öyle. Kalabalığız baktığında.
Bana şey de mesela düşünüyorum şu anda, hani şu anda ilkokulda falan olsam azıcık dışarıya dair ilgim varsa muhtemelen çok okumaya niyetim olmaz ya. Çünkü hani ne olacak ki? Okuyorsun, tam okudun ilkokul ve lisenin tamamen amacı bekleme salonları, bir şeyler öğreniyorsun okey ama olay üniversite yani. Ve şimdi hani Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birindeki durum ortada. Çocuklar hani diyor ki bu insanlar niye protesto yapıyor, bilim yapıp işlerine baksın. Yani bilim yapıp işine bakabilmen için öncelikle stabil bir ortamda olman ve bu tip şeyleri düşünmüyor olman lazım. Bu çocuklar düşünüp kreatif bir protesto mu hazırlasın yoksa gidip orada tespit falan mı yapsınlar topluma dair? Yani hani bu ortamda bilim ve sanatın yeşermesini bekleyemeyiz ki zaten. Bu da mesela garip geliyor bana, bu suçlamalarla çocukların üstüne gidilmesi. Bilmiyorum.
Yani yeni jenerasyon bambaşka kafayla geliyor bence ya. Yani bence her gelen jenerasyon tam tersine, hani insanların genel düşüncesinin aksine bir öncekinden daha bilinçli, daha...
Aynen öyle.
Ben bu konuda umutluyum. Fakat hani şey konusunda dedim ya, yani üniversite okurlar mı okumazlar mı? Bence zaten bu tarz işte üniversite gibi yani eğitim şekli de çok değişecek yani. Zaten şu an pandemide bile aslında 180 derece değişti. Tamamen dijital eğitime döndü. Yani Türkiye'de de bu sonuçta başladı ve devam ediyor. Zaten eğitim şeyleri de değişecek bence. Bir yandan daha çok evde oturan bir insanlık olacak ilerleyen zamanlarda, bence bu pandemiden sonra da böyle olacak. Yani zaten şu anki yani lisedeki insanlara bir sorsan, yani bu iyi liselerdeki insanlara da sorsan, çoğu kişinin aslında amacı işte YouTuber olmak, gaming'de bir şey yapabilmek, belki gamer olmak ya da en basiti, çoğu kişinin en simple şeyi bu üzücü ama, yurt dışına gidip yurt dışına bir hayat kurmak. Hani birazcık o az önce dediğin işte stabil bir ortam olması lazım. Aslında Türkiye'deki gençlerin en büyük problemi stabil bir ortam yok. Çok gergin, çok sürekli bir olayın olduğu, çok yüksek tempo bir şey geçiren, işte ne derim, gündem yaşayan bir ülke. Dolayısıyla çoğu gencin aslında isteği daha sakin. Yani bu Avrupa'nın işte küçük şehirlerine giden çok fazla insan var aslında. Bu şekilde giden çok fazla insan da var. Şu an gençlerin de aslında çoğu bunu istiyor. Bu üzücü ama gerçek olan bir şey. En azından bu konuları da düşünerek aslında birazcık daha ortak paydada buluşmanın gerektiğini düşünüyorum. Yani bu özellikle öğrencilerle, gençlerle gerginlik, yani bir şeyleri germenin ülkenin hiçbir zaman yararı olacağı taraflar değilim. Sonuçta 10 sene sonra lisedeki kişiler aslında bu ülkenin yeni işte çalışan kitlesi olacak. İşte şu an üniversitede olanlar 5 sene sonra o insanlar olacak vesaire. Bu insanların aslında birazcık daha buraya, yani şu an aslında protesto edilmesi bir yandan da şunu gösteriyor. Hala buraya karşı, burada bir umutları var. Burada bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Bu konularda hani bunu yasaklamaya çalışmak, bunu engellemeye çalışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu yapamayan, bunu değiştiremeyen, bu konularda konuşamayan insan yarın bir gün gitmek isteyecek.
Aynen öyle, aynen öyle.
Ne faydası var bir yandan da?
Ya zaten çok sesli ve hani katılımcı bir şekilde dizayn etmediğin sürece kurumlarını, çok ileriye gitmek de mümkün değil. Çünkü zaten hani kendimiz çalıp kendimiz oynadığımız bir ortamda nasıl ileriye gitmeyi, ileriyi hedeflemeyi bile hani mümkün değil ki bu. Aslında Boğaziçi, yani Boğaziçi benim hayatta ait hissettiğim tek komünite dememin sebebi de bu. Çünkü hani mesela lisede, ilkokulda falan işte çalışkan çocuklar vardır, çalışkan olmayan çocuklar vardır. Çalışkan olmayan çocukların başka konularda yetenekli olup olmadığına kimse dikkat etmez, bakmaz vesaire. Ama Boğaziçi hem ekonomik sınıfsal olarak hem de işte farklı ilgi alanlarını yeşertebileceğin, hem de aslında toplumda dikey olarak ilerleyebileceğin, yani Boğaziçi'nde her ekonomik sınıftan insanlar var ama bu yolculuğun sonunda genel olarak bu insanlar iyi bir yerlere varıyor. Hani gerek devlet, gerek özel kurumlarda, gerek işte NGO'larda vesaire. Aslında okulu, yani bu kurumu değerli yapan şeyler, nosyonlardan biri de bu. Yani bu çok çok sesliliği
korumaya çalıştığı kültür de bu aslında. O dediğin çok.
Aynen öyle.
Özgürlük, işte demokrasi, yani bunlar Boğaziçi'nin kültüründe olan şeyler. Bunların, yani bunların aslında hepsine baktığında, overall'da bütün bu konuştuğumuz konuların hepsi aslında konuşulması gereken, hep bir yerde birbirine bağlı olan, hepsinden
sonra aynen öyle.
Temel problem, ortada bir iletişimde bir problem var ya da karşı taraf dediğimiz kişiler belki iletişimi kestiler, bilmiyoruz. Ama bunların konuşulması gerekiyor, çözülmesi gerekiyor. Yoksa baktığında çok da dünya genelinde de çok iyi bir hava yok. Çok gidişat iyi değil gibi geliyor bana o yüzden.
Öyle gibi, öyle gibi gerçekten. Ya bir de bu aralar mesela çok fazla işte developmental economics'e dair şey okudum. Hem bizim ülkemizde hala developed kategorisinde olmadığı için, hem de genel olarak merak ediyorum yani diğer ülkeler ne yapmış, biz ne yapmışız vesaire diye. Genelde mesela hep ekonomilere bakarken insanlar işte yok işte yok coğrafya kadardır, yok işte onların yeraltı madenleri var, yok tarım olarak, hani aslında temas ya da işte ne bileyim açık denizlere erişillik falan filan. Aslında tema olarak baktığın zaman hani gelişmiş ekonomilerdeki tek ortak özellik az önce belirttiğim gibi çok sesli ve dahil edici bir şekilde kurumlarını ve politikalarını dizayn etmesi. Yani çok seslilik olması gerekiyor. İnsanların başka konular hakkında endişelenmemesi ve hani o serbest ticaret ortamına bakması, kendi geliştirmesi, teknoloji falan filan diye ilerlemesi gerekiyor. O anlamda tablo depresif diyebilirim. O anlamda tablo bayağı depresif.
Bir açalım.
Ama yani bazen böyle işte ben de bu gündemler arasında kayboluyorum. Zaten gündüz işte 10 saat ekrana bakıyorum. Sonra ışığı kapatıyorum, Twitter'da şey yapıyorum. Kayboluyorum gündemler arası. Sonra durup diyorum ki abi bizim eski Hazine ve Maliye Bakanımız nerede? Bu benim mindful anım. Hani o beni ana getiriyor ve böyle nerede hakikaten
ben
oluyorum.
Ben şeyde yaşadım bu hafta iki kere işte evdeyim, akşam ana haberi açtım. Böyle sadece böyle 10 saniyelik falan bir haber oluyor bu konu. İşte Hazine ve eski Hazine ve Maliye Bakanı nerede? Sadece 10 saniyelik bir haber. İşte sunucu diyor ki hala kimsin? Hani nerede olduğunu bilmiyor. Nereye gitti? Cert curt falan filan. Gerçekten puf. Kardeşim sen yani nasıl puf olabilirsin ki ya? Ay kimsenin haberini almaması. Bu konu
konuşmuyoruz yani.
Bir anda ceketini alıp hayatımızdan çekip gitti.
İnanılmaz. İnanılmaz yani. Neyse işte. Öyle.
Gündem inanılmaz karışık. Biraz
çok çok
kaotik ama 2021 yine olsun. 2020'den daha kötü olamayacağını düşünüyorum.
Yani.
Ağzından yel alsın. Daha kötü
ağzından yel alsın.
Ama ben iyi, daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu problemlerin de çözüleceğini düşünüyorum. Umuyorum, öyle söyleyeyim. Ezgi'cim.
Bugün... kreatif protesto önerimi başta söylediğim, dile getirmek istiyorum. Seninle bir hayalimiz vardı, hatırlar mısın? Evin ortasına ring kurup kız grubumuzla aynen sikletlere ayrılıp yaratılı güreş yapma. Bence bu planı büyütüp Güney Meydan'a bir ring.
Güney Meydan'da şey, yağlı güreş.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Çok iyi.
Çok iyi olur.
Canlandırma falan yapılır. Çok iyi.
Peki sence yeterince kreatif bir protesto mu? Çünkü çocuklar 5 şarkı falan yazdı. Bunlar yeterince kreatif değil. Yağlı güreş çalışır mı?
Yani yağlı güreş kesinlikle ses getirir. Bence bir kulüp bunun organizasyonunu yapıp bile satabilir.
Spor kulübü mü uygun acaba buna?
Bilmiyorum. Spor ama spor kulübü. Yani güreşçilerin spor kulübü. Aynen. Bu işi yapabilir bence. yağlı güreş organizasyonuyla.
Radyoda arkada şey çalar, müzik çalar. Evet, sinema kulübü gelir, görüntüler, belgeler, olayları falan.
Yani bence güzel bir festival ortamı olur. Denensin. Ne kaybedilir ki Ezgi?
Kesinlikle öyle. Bu gündem bu kadar yoğun olmasaydı aslında benim farklı gündemlerim de vardı. Biliyorsun Yüzüklerin Efendisi'ni falan izledim Beyza son zamanlarda.
Yüzüklerin Efendisi'ni izlemen konusunda aşırı yükseğim. Bu konuda kesinlikle.
Sen de Playback'i izlemişsin.
Aynen ben
sanki de long distance ilişki yaşıyoruz gerçekten.
Gerçekten yani. O kadar özledim ki. O kadar özledim. Nasıl senle görüşemiyor olabiliriz Ezgi?
Skandal. Skandal yani.
Bu bir arkadaşlığımız yok yani. Çok sarılıp öpüşmeyiz aslında birbirimize ama böyle gerçekten seni böyle öğretip sarılmak istiyorum ya. O kadar özledim.
Bilmukabele. Bilmukabele hayatım. İşte yani o yüzden senle akıl seviyesinde şey yapmaya çalıştığım için Yüzüklerin Efendisi izledim.
Beğendin mi genel olarak?
Seni hissetmek istedim. Beğendim. Beğendim.
En çok sevdiğin film hangisiydi?
Bir ya bence.
Bir mi?
Üç falan çok darlak abi yani.
Aa, ama
kara kara.
İkideki savaş sahnesi ve üçteki son savaşta bir Ezgi yapma.
Sert. Sert.
Yani gerçekten dillere destan. Çok canım çekti. Belki akşam açar bir tanesini izlerim bile.
O kadar. 2021'in ilk lotru. Güzel.
Aynen. Aynen. Geçen 2021'in ilk orasını izledik. Aynı anda izlemişiz. Kalp kalbe karşı kesin özleşmişiz ya. Yani evet, şey olsun ki şu pandemi rahatlasa gerçekten basacağım parayı. Euro da düştü bu arada galiba biraz. Basacağım parayı Ezgi. Geleceğim yanına. Hop. Geleceğim bir hafta kalacağım. Bir hafta 10 gün.
Valla ellerimi semaya açtım. Bu an için bekliyorum Beyza da. Bakalım yani.
Ben gerçekten alıp geleceğim ya. Alacağım 5 gün iznimi. Birleştireceğim. Geleceğim 9 gün orada. Sonra
harika.
Beni geri yollarsın.
Harika. Allah korusun. Yüzüklerin Efendisi'de bu arada benim en çok relate ettiğim karakter şey oldu. İkinci Hobbit.
Sen yanında dolaşan sen mi?
Aynen. Çünkü arkadaşın peşinden gidiyor ne olursa olsun. Neşeli. Deli gibi neşeli. Aşırı arkadaş canlısı. Böyle şey oldum yani. Evet ya ben de giderdim falan oldum.
Yani relate ettiğim karakter Cüce.
Niye?
Çünkü
keyifli.
Keyifli. Ayrıca bir o kadar da hırslı. Özellikle öldürme konusunda. Kendini aslında oradaki elfle yarıştırıyor da yani sen kimsin? O benim işte.
Filmi izlerken, ilk filmi izlerken aklıma tek bir soru. Hobbitler mi daha kısa, cüceler mi? Sana yazıyorum. Hangisi daha kısa? Evet. Sonuçta aynı planda gördüm. Hobbitler daha kısaymış. Evet ben de fark ettim.
Onlar zaten buçukluk olarak geçiyor. Yani boyları anladığım kadarıyla hani 1.5 metreyi geçmiyor anladığım kadarıyla. 1.5 mu acaba? Buçuk.
Evet.
Hobbitler kaç sanki?
Cüceler bildiğim kadarıyla daha kısa oluyor ama 1.5 metreden yani.
Aa bak.
Onun bir sınırı var.
Boyları ortalama 90 santimetreymiş.
Keyifli. Ha İngiliz ölçüsüne göre falan bir şeyin buçu olabilir.
Olabilir aynen.
İngilizlerin normalde olmayan ölçüleri var ya böyle ounce.
Bayağı küçük top. 90 santimetre.
Tabii bayağı canım. Küçük.
Aynen.
Tabii ki. Senin yarın kadar falan işte.
Yani çocuk gibi tiplere mi emanet etmişler koskoca yüzüğü ya?
Aynen öyle. Şey aynen öyle. İyi cesaret.
Ama ortalama ama 1.20'ye kadar çıkabiliyormuş. Belki bizimkiler biraz daha uzundur. 1.20 olsa ne olur? Yine küçücük abi. Ne kadar bir sürekli. Şu kadar falandır yani.
Yani işte boyu yere yakın olandan korkacaksın. Oradan ne çıkacağı belli olmaz.
Aynen öyle zaten hallediyorlar. Küçücük boyuyla.
Aynen öyle. Sonra şeyi düşündüm. Bunu aslında Bir Başkadır izlediğim zaman düşünmüştüm de. Eskiden hayatımızdaki tek psikolog, Çocuklar Duymasın'daki Meltem Hanım'ın psikoloğuydu.
Aynen.
Sonra oradan buraya gelirken hani herkesin bir terapisti var herhalde benim etrafımda. Herkesin demeyeyim de hani %85'in falan bir terapisti var. Sanırım 2000 10'lu yılların ortasına doğru psikologların da psikoloğu olduğunu falan öğrendim ben ve çok şaşırmıştım. Ve bir başkadır da bu da vardı. Hı-hı. İşte psikoloğun psikoloğu olması falan. Sonra genel olarak Türk televizyon tarihindeki psikologları düşündüm vesaire. Adamların meslek yasası yok ama hani son 5 yılda falan Türk televizyonlarında inanılmaz bir temsilleri var. Enteresan bir meslek grubu bence. Hani hem ciddiye alıyoruz hem de almıyor gibiyiz. Hani anladım. Olay nedir buradaki?
Yani onun o konuyla alakalı sanırım yaptırım yapılması gerekiyor. Bir kanun mu olması gerekiyor, bir kural
aynen
gerekiyor. O yok sanırım. Özellikle psikologların karşı çıktığı konu bu. Çünkü aynen. İşte bazı eğitimler alıp işte psikolog müşterisine terapi yapan, işte danışan alan kişiler oluyormuş. Tabii ki korkunç bir şey var. Onun eğitimini almadan sen nasıl bir insan... Bir de gerçekten önemli bir konu yani. De nasıl işte bir vücudunuzda bir rahatsızlık hissediyorsunuz ve doktora gidiyorsunuz. Aslında psikolog da daha farklı et ama gidip konuştuğunuz, bir şeyler anlattığınız, hani yönlendirme yapılmaması gereken belki konular oluyor ve yani sadece bir eğitim alıp işte kendini psikolog olarak tanıtan birine danışmanız, onunla konuşmanız belki size çok daha zararlı olacak. Bu tarz konularda bunlara önem verin. Gerçekten emin olduğunuz, bildiğiniz belki kurumlara gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten çok sayıca çok fazla bu insanlar.
Şarlatanlar mı?
Sosyal medyada da görebilirsiniz bu şarlatanları. Şarlatanlar yani bu gerçekten. Çok gerçekten bildiğiniz kurumlara, bildiğiniz kişilere danışın bu konuda.
Ya da bir CV'ye yani falan bakmak lazım. Bana şey çok ilginç geliyor. Ben mesela hani veri analisti benim mesleğim. Ben insanlara veri verirken ya yanlış verirsem de onlar buna yönelik, işe yönelik yanlış kararlar verirse diye endişe ediyorum. İnsanlar bir insan hayatını, işte birden fazla yani insan bu... hayatını nasıl yani nasıl sorumlu alıyorsun?
Nasıl sağlıkta da işte sahte doktor ne kadar tehlikeliyse aslında bu da o kadar tehlikeli yani. Bir insanın aslında ne düşünerek bunu yapamıyor? Ben bir de şunu da anlamıyorum. Yani psikolog değilsin mi? Psikoloğum demek nasıl bir şey abi? Yani psikolog olman için bunun öncelikle lisans eğitimini, hatta sonrasında yüksek lisans eğitimini de alman gerekiyor. Yani nasıl 6 senelik bir eğitimi almayıp almış gibi bu şey böyle. Yani bir tek zeki sen misin abi? Yani ama yani emin ol, sorsan onlara çok da bilgili olduklarını, çok da bu konuyla alakalı kitap okuduklarını vesaire vesaire anlatırlar. Yani boş yapmayın. Bunun eğitimi olmazsa olmaz arkadaşlar. O yüzden buradan BKA'ya dinleyicilerin derdi arıyorlarsa bildikleri kurumlara gitmeleri yönünde tavsiyemizi verelim. Güvenmeyin arkadaşlar. Öyle özellikle sosyal medyada gördüğünüz
aynen
insanlara falan güvenmeyin. Araştırın, öyle gidin. Sağlık, sağlık. Huzur. Bunlar önemli şeyler.
Bence şey de çok ilginç. Mesela bir tane psikolog kadın var ya, yazar aynı zamanda kendisi. Dizisi falan da çekiliyor. Bu okey bir şey mi ya? Bir danışanın anılarını yazıp sonra bunun dizi olması vesaire. Bana çok yani problematik geliyor.
Almıştır diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü onay almadan bunu paylaşmasını yani zaten yasala, yani Türkiye'de yasalar izin vermez diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum, izin veriyor da olabilir.
Dinamik yasalar biraz belli olmuyor neye izin verilip verilmeyeceği.
İzin olarak paylaşılmıştır bence. Bana öyle geliyor. Yani
bilmiyorum ya. O mesela sen bir danışansın, psikoloğun bir kitap yazıyor ve sana diyor ki işte senin de anılarını aldım falan. Sen de o an hani okey zaten anonim olacak diye izin veriyorsun. Sonra bunu televizyonda kendi travmalarının canlandırıldığını izliyorsun mesela çarşamba geceleri. Hani biraz garip değil mi sence?
Yani bilmiyorum Ezgi, şu anda bu konuyla alakalı yetersiz bir önümüzdeki haftaya ben bir araştırma yapayım konuyla. İzinler alın, bu kişiler yaşıyor mu? Nedir yani? Konuyla alakalı bilmiyorum. Çünkü hani bahsettiğin evet, yazar, psikolog kadını tanıyorum. Bildiğim kadarıyla kendisi gerçekten bir psikolog, ünlü bir psikolog.
Evet, öyle görünüyor.
Sansasyonel bir psikolog. Yani izin alıp mı paylaşmıştır, paylaşmamıştır kısmı bence paylaşmış, yani izin almıştır gibi geliyor bana bu televizyona da yansıdığı için. Belki bu kitaplar zaten eski kitaplar anladığım kadarıyla. Yani son benim bildiğim kadarıyla eski kitaplar. Dolayısıyla belki o zaman yasak değildi böyle bir şey paylaşmak ama şu an bunu televizyona çekerken en azından bunun izninin kesinlikle alınmış olduğunu düşünüyorum ben. Bunu ama bir araştırmak gerekir tabii ki, bilmiyorum.
Problemle buldum bu tarafı. Ama yani, neyse.
Enteresan. Bir de anlatılan hikayeler de böyle normal hikayeler değil yani.
Hiç izlemedim ya.
Birkaç bölüm izledim yani. Wow wow. Gerçekten. Bir şey. Her Sezen Aksu şarkısı çalınmamalı ya.
Hadi ya.
Kardeşim bittik yani. Ben saldım ya. Ona mı uğraşacağım? Ciğerim bağlanıyor sanki. Sanki hayatımız yeteri kadar zor değil. Sanki pandemi yok. Bir de cuma akşamları açıp onu mu ağlayacağız ya?
Yani haklısın, haklısın. Peki senin de etrafında eskiden ilgi alanı psikoloji olan insanlar var mıydı? Bir ara böyle bir güruh vardı. Hani ben psikolojiyle çok ilgileniyorum falan diye. Ya, psikolojiyle... Abi bu Ebru sanatı mı? İlgilenmek mi?
Bu tamamen kız düşürme sanatıdır. Erkek bireyler bunu söylüyorsa, kadın bireyler bunu söylüyorsa muhtemelen biraz ergenlikten kaynaklı ilgi çekmeye çalışmadır. Yani çoğunlukla. Hani psikolojiyle ilgileniyorum diyor deyip psikolog olan arkadaşlar varsa onları bundan ayırıyorum. Demek ki onlar gelsin ilgiliymiş adam. Oh, daha ne yapsın? İlgisini belli etmek için de yani. Ya şey, bir ara Türkiye'de çok fazla böyle kitaplar çıktı. Yani kişisel gelişim, kendini geliştirmek. Onlar çok farklı yönlere gitti. Yaşam koçu olanlar oldu, psikolog sananlar oldu. Ben işte danışanım diye, danışmanım diyen oldu. Bir sürü şey çıktı. Yani çoğu bence pasifisto, Ezgi. Biraz o.
Ya bence yani bence bu psikolojiyle psikolojiyle ilgilenme konusu da biraz şeyle alakalı. Biz milletçe bence acayip şeye tutkunuz. Büyük resmi görme, bir şeyin arkasındaki şeyi görme. Hani bir şeyin arkasındaki şeyi görmeden kastım. Hani herkes Türkiye'de hayatın belli bir döneminde Illuminati hakkında bir takım araştırmalara girip o hani küresel güçler ve büyük işte oyunlar falan konularına bir dalmıştır yani. Psikolojide bunun aslında bireydeki boyutu. Hani sen bir şey yapıyorsun ama ben psikolojiyle ilgiliyim ve senin o arkadaki motivasyonu inanılmaz anlıyorum. Yani böyle yine bir mansplaining tadında bir şeyi de var, amacı da var bence.
Nefret ettiğin şey galiba mansplaining.
Mansplaining ve büyük resim olayı benim en nefret ettiğim şeyler. Çünkü daha önümüzdeki resmi görmekten acizken daha büyük resimlere bakma telaşı, bir şeyin arkasındaki bir şeyi görme. İşte dolap adı altında aslında çocuk pazarlıyorlar da bunun bir konusu. Genel olarak hani büyük resim ne abi peki diye sorduğun zaman büyük resme dair bir şey de yok ama hani sadece X konseptiyle geliyorlar. Bugün de böyle bir video izledim. Seneler önce çekilmiş. Yani arkadaşlar bunlara odaklanmayalım artık çünkü işte bilim teknolojisi diye bir şey geldi. Zaten bu hani bilim teknolojisi bir X burada hani variable bu. İstediğin şeyi koyabilirsin. Diyelim ki post-truth. Sonra hemen arkasından post-truth'un toplumumuza etkisi ve gelecekteki işte ülkelerin sınırsız olması. Hani bu iki şey. Peki bunların altında ne var peki? Yok hani bunları tartışalım ama mevcut sorunlarımızı tartışmayalım. Çünkü büyük resme odaklanmamız lazım. Artık kaldıramıyorum ben bunu yani.
Ezgi çok
kaldıramıyorum.
Ya. Beni burada şok duruyor.
Acayip doluyum.
Şok
duruyor. Acayip doluyum. Acayip doluyum Beyza.
Lütfen ama... Ezgi'cim sakin ol ya. Burada dinleyicilerimize kaç hafta sonra bir araya gelmişiz.
Haklısın. Biraz daha neşeli. Hayatımda neşeli bir şey olmuyor ki. Hani sana neşeli, dinleyicilerimize neşeli şeylerden haber vereyim. Zaten yani Türkiye vatandaşı olmak yorucu. Gurbette Türkiye vatandaşı olmak yine yorucu. Çünkü hani gündüz iş yapıyorum ama bir yandan da kişisel bilgisayarımı açıp Twitch'ten işte çocukların protestolarını izliyorum. Yani doldukça doldum. Hiçbir şeye vaktim kalmadı bu arada işte. Koştum, yoga yaptım. İşte bir yüz masaj aleti aldım. Onunla cilt bakımı yaptım. Zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Twitter'ı sürekli scroll down etmem lazım. Ya vakit kalmadı. Ben sonsuza kadar flörtüzüm artık yani.
Hayatımdan onu mu çıkardın?
Aynen öyle çünkü en kolay çıkarılabilecek şey o gibi görünüyor ve artık hani nasılsın sorusuna bile katlanamıyorum. Biri WhatsApp'ta nasılsın yazdığı zaman sinir oluyor, olmaya başladım. Nasıl, ne demek nasılım? Aç bak nasılım, neler oluyor okulumda. Söyleyeceksen söyle, işini hallet ve devam edelim yolumuza yani. Hani tahammülsüzleştim.
Ezgi, her şey yoluna girecek. Bir sakin ol ya. Sakin ol.
Sırtımı patlamana ihtiyacım var. Hocam,
Türkiye'de olan benim, sana ne oluyor? Hocam, sana ne oluyor ya? Burada olan sıkıntı yok. Gayet her şey yoluna girecek ya. Bir sakin ol ya. Kendimize gelelim ya arkadaşlar.
Beyza, senin nihilizmine ihtiyacım var yanımda. Hani ben eskiden de böyle dertlere tutulurdum, motor gibi konuşup aktarırdım sana. Sen de saçmalama öyle bir şey yok derdin. O dert yine X hani.
Herhangi bir şey.
Öyle, saçmalama öyle bir şey yok yani derdin ve okey.
En azından birazcık sakinleşirdin değil mi yani?
Aynen öyle. Şimdi evet. tek başıma olduğum için sürekli hani kendimle diyalog halindeyim. Kendimle tartışıyorum. O yüzden dipteyiz yani. Kaybolduk.
Ya benim bir an önce oraya taşımam lazım. Bunu nasıl ayarlayacağız bilmiyorum ama Ezgi.
Bakarız ya. Bakarız. Nikahıma mı alsam seni?
Ya bilmiyorum Ezgi yani. Benim oraya taşımam lazım ya. Gerçekten bu nedir?
Çok bence de. Gerçekten. Bence de.
Bak ilk bir sene ilişkiyi götürüyorsun. Bir seneden sonra zorlaşıyor.
Aynen. Long distance zor iş ya. Çok zor. Gerçekten. Neyse. Bizim sevdamız bunun üstesinden gelir.
İnşallah. Evet Ezgi'cim. Bugünlük
veda vakti mi?
Bugünlük veda vakti geldi sanırım.
O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz dinleyicilerimize.
Görüşürüz sizi. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.